Sonra da Lisa Rengel falanının kıymetli kalkını izledik. Bu hafta tutmalarımıza birinci sözün ikinci makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle söz
teşekkürler. Hoş bulduk.
Geçen haftaki programda Süleyman Aleyhisselam'la ilgili hadiselerde bir şıkkımız kalmıştı. Vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki, ruh-i zemine, her tarafta, her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işitilen bir bahçeye çeviriniz. Üvelmezi cale ve kumun arda zeluren, fen şöfî menakibiha, ekülü bin rızkihi ve ileyhi müşürdeki ferman rahmaniyi dinleyiniz. Ayetle beraber bu kararın izahını isyan ediyoruz. Uzak. Burada ubudiyet vazifesini unutmamak şartını nasıl anlayabiliriz? Ayet 1 suresi 15. ayet.
Evet, yeryüzünü size boyun eğdiren, yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Ayet nasıl geçiyor?
Hüvellezi cealine kumul arda
zelul. Zelul, yani zelul. Zelul'ü boyun eğdiren manası verilmiş. Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Şu halde yerin omuzlarında, benim üzerimde manasına dönüş, dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin, dönüş ancak onadır. Burada yeryüzünü size boyun eğdiren derken, yeryüzünü bir muti hayvana benzetmiş Cenab-ı Hak. Çünkü aynı mana şeyde Yasin'de de geçiyor, Yasin'in son sayfasında. Zellemna lehum diye geçiyor. Yani o hayvanları Cenab-ı Hak sizin için zelil kıldı, size boyun eğdirdi onları.
Evet.
Yani hayvanatı bize boyun eğdirdiği gibi Cenab-ı Hak yeryüzünü de bize boyun eğdirmiş. Yani muti hayvanına benzetmesini şuradan da anlıyoruz. Şu halde yerin omuzlarında dolaşın diyor. Yani o hayvanın, o muti hayvanın omuzlarında dolaşın. Burada iki nokta önemli. Muti hayvan olunca o hareket ettiği gibi biz de onun boyun omuzlarında hareket ediyoruz, değil mi?
Evet.
Omuzlarında hareket ediyoruz. Yani bir hayvanın üzerindeki diyelim karıncalar gibi, küçük böcekler gibi, sinekler gibi. Yani hayvan da hareket ediyor, üzerindekiler de hareket ediyor. Yani burada yeryüzünün dünyanın döndüğüne de bir işaret var yani.
Evet.
Şimdi konuları geçir, Remz-i İma mesela burada. Konu başka gibi görünüyor ama
evet.
Yeryüzünün omuzlarında deyince dünyanın döndüğüne de işaret var. Demek ki Cenab-ı Hak yeryüzünü terbiye etmiş, bize hizmet edecek şekilde, her şeyle bize hizmet ediyor. Bizi de terbiye etmiş, arz-ı harife olacak şekilde. Yani bizi de arz-ı da terbiye eden Cenab-ı Hak, bizi ona göre, onu bize göre terbiye etmiş. Yani bu nimetin şükründe bulmamız lazım. Manasını bir hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum.
Yani. Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz hocam. Hem mesela yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam, cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi tezkir edip, şerlerini men ve umur-u nafiyada istihdam etmeyi ifade eden şu ayetler. Ve mukaddimine fil esfat ila ahir ve mine şeyadini men yehudune lehu ve ya'menun amelen dune dalik ila ahir ayetiyle diyor ki, Sad suresi 38 ve Enbiya suresi 82. ayetler. Yerin insandan sonra zişur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup ister istemez hizmet edebilirler ki Cenab-ı Hakk'ın evamirine musaffar olan bir abdine onları musaffar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisanı remziyle der ki, ey insan, bana itaat eden bir abdine cin ve şeytanını ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime musaffar olsan çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi sana musaffar olabilirler. İşte beşerin sanat ve fenin imtizazından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispiritizma gibi cel ve elva ve cinlerle muhabereyi şu ayet en nihayet hududunu çiziyor, en faydalı suretlerle fayda ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine evvah namını veren cinlere ve şeytanlara ve evvah habisine musaffarlığına nasıl olup oyuncak olmak değil. belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir etmektedir. Şerlerinden kurtulmaktır. Hem temessül-i ervahı işaret eden Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ifritlere celp ve teshirine dair ayetler, hem fe'elsenna ileyha ruhana fetemettele laha beşeren seviyyen misulü bazı ayetler, ruhanların temessülüne işaret etmekle beraber celp ve ervahı daha işaret ediyorlar. Fakat işaret olunan celp ve ervahı tayyibe ise medenlerin yaptığı gibi hezeliyat suretinde bazı oyuncaklara o pek ciddi ve ciddi bir alimde olan ruhlara bilmesizlik edip kendi yerine ve oyuncaklara zelletmek değil, belki ciddi olarak ve ciddi bir maksat için Muhyiddin adamı gibi zatlar ki istediği vakit ervah ile görüşen bir kısım ehl-i dirayet müsüllü onlara müncelik olup münasebet belirtmek ve onların yerine gidip âlimlerine bir derece takarruf etmekle ruhaniyetlerinden manevi istifade etmektir ki ayetler ona işaretler ve işaret içinde bir teşvik-i ihsas ediyorlar ve bu nevi sanat ve fünun-u kafiyenin en ileri bulunduğunu çiziyor ve en güzel suretini gösteriyorlar. Bu metinle ilgili birkaç dakika sualımız olacak yine. Birincisi Süleyman Aleyhisselam'a cinlerin ve şeytanların musahhar edilmesi gibi Allah'ın emirlerine musahhar olduğunda o kulları da bu imkanın verileceği ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
Yani musahhar eden, yani hizmetine veren Cenab-ı Hak değil mi?
Evet.
Bir peygamberine, sevgili bir peygamberine bu lütufta bulunduğu gibi sevgili bir kuluna da bulunabilir.
Evet.
Bunda bir mani yok. Ondan mucize olarak, bunda keramet olarak tezahür eder, bu teskir, yani bu hizmet ederine yardımcı olarak tayin etme. Değil mi ki? Bu yola çıktım anasını.
Evet.
Nitekim cinleri teskir eden çok büyük veliler çıkmış macide. Çok menkıbeler işliyoruz.
Evet. İkinci olarak Süleyman Aleyhisselam'ın ifritlerinden maksat nedir? Onların celp ve teskiri ne anlama gelmektedir? Bu meseleyi işaret eden ayetin izahı sadedinde meseleyi vuzuha kavuşturabilir miyiz?
Evet, ayet Sa'd Suresi demiştiniz. Kaçıncı ayet?
Sa'd Suresi 38. ayet.
38. burada ayet kelime. 36, 37, 38 beraberce verilmiş meali. Bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları onun emrine verdik. Yani ifritler, yani cinlerin tabiri caizse lider fazlası, yani ileri seviyedeki mahiyetse diğerlerinin çok daha diyelim kabiliyetli, kapasiteli, onlara kumandanlık yapan. Aslında insanlarda büyük insanlar varsa cinlerde demek ki kabiliyetçe büyük cinler var. Tabuna inanmayan cinler tabi. İnanmayan cinlerin ileri gelenlerine ifrit deniyor. Çünkü Süleyman Aleyhisselam bunları teskir edince, hizmetini çalıştırınca otomatikmen bütün cinleri rahatlıkla çalıştırabiliyor demektir yani.
Evet.
Evet. Ayet ona veriyor diyoruz.
Evet. Üçüncü olarak hocam, işte beşerin sanat ve fennin imtizazından süzülen diye başlayan paragrafın izahını istiyoruz.
İşte beşerin sanat ve
fennin imtizazından süzülen.
Yani şimdi Sad Hazretleri burada ispirtizma için bu tabiri kullandı. Sanat, bir cihette sanat, bir cihette fen demek istiyor.
Hı.
İspirtizma için. İspirtizma ruhları cebretme, onlarla temas kurma. Bu mümkün demek yani. Çünkü ruhlar hayatta da vefat edenler ruhları da yoklara gitmiyorlar. Yani. Kaybolan, çürüyen insan bedenidir, yani elbisesidir yahut hanesidir diyelim. Üstadın tabiriyle beden ruhun hanesi. Yani ölümle hane yıkılıyor. İçinde oturan alem-i ruh dediğimiz, ayrı bir aleme geçiyor, alem-i berzah dediğimiz. Kalbi şeyine göre, ameline göre bir muamele görüyor orada. Böyle girmeyeceğiz. Dolayısıyla ruhlar, ölenlerin ruhları hayatta, mevcut demek. Mevcut olanlarla temas kurulabilir.
Evet.
Bu noktadan hareketle bunun bu bir sanat olarak, bir fen olarak bunun yolunu bulan kimselerle ruhlara görüşebilmişler.
Evet.
İspirtizma yalnız çok şunu söylemek lazım. Bugün spiritizm bayağı bazı kesimlerde yaygın gibi görünüyor. Bazı kimseler maalesef yanlış yollara sevk edebiliyorlar spiritizm yoluyla. Olay şöyle cereyan ediyor. Bir masa etrafına toplanıyorlar. İşte medyum cinleri çağırıyor diye, ruhları çağırıyor. İşte o ruhlarla temas kuruyor. Fincanlar diziyor falan. Onların hareketinden bazı manalar çıkarılıyor. Ben fazla görmüş değilim. Duyduğum kadarını söylüyorum. Tabii bazen doğru, bazen yanlış haberler veriyor. Doğru haberler itimat veriyor seyircilere. Arkasından yanlış haberler geliyor. Bu sefer onlara kanma hasılı diyor. Yani doğruyla avlayıp yanlışla yoldan çıkarmak gibi şeytanca bir oyun oynanıyor burada. Şimdi burada medyumların çağırdığı ruhlar kimlerdir sorusu akla geliyor.
Evet.
Kısaca onu söyleyeyim. Bir defa imansız göçen ve kabir azabı gören insan ruhları olsun, cinler olsun. Zaten o masaya gelemezler. Bağlıdırlar zaten. Müminlerin, kamil insanların, peygamberlerin ruhlarını zaten çağıramazlar kimseler. Yanaşsalar bile müminin ruhlarına, o mümin ruhları onlara alet olmazlar, oyuncak olmazlar. Geriye ne kalıyor? Geriye hayatta olan cinlerin inanmayan kısmı kalıyor. Yani bunların temas kurdukları, ruh diye temas kurdukları şeyler, cinliler, insan ruhları değil kesinlikle. Dediğim gibi insan ruhu azap çekiyorsa zaten gelemez oraya. Müminse, kamil insansa, peygamberse zaten çağrılamaz. Geriye kadar cinler kaldı. Cinlerin de inanmayan kısmı bunları oyuncak olabiliyor. Burada önemli husus şu, cinler insanlardan çok daha uzun ömürlü.
Evet.
Bunun için o 2400-500 sene Allah bilir daha da fazla yaşayanlar var. Böyle olmuyor mesela bir cinli medyumla temas kuran, medyumun temas kurduğu diyelim bir cinli, maziye ait gerçek bir haberi verebiliyor medyuma. İşte 100 sene evvel sen bedenin başından şöyle bir olay geçmişti diyor mesela. Adam da diyor, hakikaten ben babamdan duymuştum bunu, böyle bir şey olmuştu falan. Böylece itimat veriyorlar karşıya. Bu defa bunun peşine de yanlış haberler geliyor. İnanca zıt kullanmaları, insanı kötü yola sevk eden yanlış uygulamalara kapı açıyorlar. İlk haberin yanlış doğruluğu bunları yanlış yola götürebiliyor. Bunun iyi bilinmesi lazım. Buna da heveslenmek lazım bu işe. Bunu söyleyeyim yeri gelmişken. Yani bu asırda cinlileri tespit edecek büyük zatlar azdır yani. Müminler, her mümin onları temas kuramaz. Mümkün değil. Çünkü niye temas kuramaz? Onları teskil etmek, kendi hizmetine çalıştırmak kamil mümin işi. Üstadımızın bir güzel ifadesi var. Konu başka ama buraya çok açıyor bizim için. Buyuruyor ki bu zamanda diyor, amel-i salih, ihlasın muvaffakiyeti pek azdır diyor. Yani bu zamanda salih amel işlemek çok zor.
Evet.
Pek azdır diyor. Devam ediyor. Bu zamanda takva üstü esas olmuş diyor. Günahlar çok hücum ettiği için insanlara. Her günahın teki de vacip diyor. Bu zamanda terakkinin yolu daha çok takvadan geçiriliyor. Binlerce günaha karşı direnen insan binlerce vacip işlemiş oluyor ve buradan mertebe kazanıyor. Şimdi salih amelin çok az olduğu bir dönemde mükemmel salih amel işleyen, büyük zatlar da görülebilen cinleri tezkir etme olayı bizim gibi insanlardan beklenemez zaten. Onun için buna hiç merak etmemek lazım bence. Ya sevsem de cinleri tezkir etsem, hiç buna heveslenmemek lazım. Ustadın gösterdiği yol önemli. Nasıl etsem de günahlardan çok daha fazla kaçınsam, çok daha fazla vacip işlesem, böylece manen terakki etsem diye bu yola girmek lazım. Öteki yol hayal tamamen. Bu aslında nadir insanlara nasip olur. Onları heveslenmek ben de bu şey yapabilirim yoluna girmek yanlış. Cinleri tezgah edeceğim derken onlara maskara oynayacak olabilir insan. Öyle bir tehlike. Büyük bir ihtimalle her zaman var yani bu insanlar için böyle bir tehlike. Her zaman geçerli.
Diğer bir ayet-i kerimede bir kısım şeytanların da Süleyman Aleyhisselam'a tasvir edildiği Enbiya 82 metinde geçti hocam, ona da değinir
misiniz? Enbiya demiştiniz ya 82 oluyor, unuttum için bulamadım. Enbiya bulmuştum, 79-82.
Evet.
Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden ve İncil'e çıkarın, antiparantez konmuş, dalgıçlık eden bundan başka işler görenler vardı. Evet. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.
Evet.
Yani Süleyman Aleyhisselam cinleri tezkir ediyordu. Onlar dalgıçlık yaptırıyordu. İncil'i çıkartıyordu.
Evet.
Hatta bir kısmında bazı işlerde çalıştırıyordu. Bazı işlerde bizatihi bina yapmak falan gibi.
Evet.
Bir takım işlerde cinleri Süleyman Aleyhisselam hizmet ettirmiş, çalıştırmış.
Evet. Ayrıca Yeşil Hocam, Muhyiddin Alami gibi zevatın ruhlarla irtibatları hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Az önce sanki söylemiş oldum.
Evet.
Yani bu büyük zatlar ruhlarla temas kurabilirler.
Evet.
Madem ruhlar hayat kalır. Hatta Muhyiddin Alami gibi büyük zatlar peygamberlere de temas kurabilirler. Tabi onların huzuruna giderek çağırarak değil de.
Evet.
Temas kurabilirler. Bilgi alabilirler. Feyizlenebilirler. Diğer müminlere de temas kurabilirler. Dolayısıyla cinlerle de rahatlıkla irtibatları olur bu zatların. Onların inananları da inanmayanların da kendi derecelerine göre hizmetlerinde çalıştırmaları mümkün.
Evet.
Bunun imkanı Süleyman Aleyhisselam'da görünüyor. Çünkü bu konuyu Üstad burada niye almış? Konumuzun ana başlığı ne? Peygamber mucizelerini taklit etmek değil mi?
Evet.
Peygamberler beşerin manevi kemalatında önder oldukları gibi maddi terakkilerde de üstadlık yapmışlar mucizeleriyle. Mani olarak söylüyorum. Somudunu çizmişler, beşeri buraya doğru teşvik etmişler. Siz de bu noktaya gelmeye çalışın diye. Şimdi diğer fenlerde olduğu gibi burada da cinleri tezkir, ruhsat madem bir fen dedi, değil mi?
Evet.
İlim dalı, sanat dedi. Bu sanatta da ilerlemek mümkün. Ama bu ilerlemek diğer fizik ilimlere çalışmak gibi olmaz. Bu tamamen manevi bir sahadır. Sen bu ilerlediği gibi zatlar, büyük zatlar, bundan muhabbet olmuşlar. Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı kadar değil, çünkü o son noktadır onu yaptı. Ama bir noktaya kadar hizmetlerini çalıştırabilmişler.
Evet. Son şartımız o zaman. Fünun-u Hafiye ne anlama gelmektedir? Kur'an, bu nevi sanat ve Fünun-u Hafiye'nin nihai vurgunu nasıl çizmektedir?
Az önce arz ettim yani Süleyman Aleyhisselam'ın ifretleri hizmetinde çalıştırılmasını nazar verince burada bizi teşvik ediyor yani yetkili zatları, yani manen bu noktaya yaklaşmış insanları Müddin Arabi gibi, Abdülkerim Hazretleri gibi büyük zatları teşvik ediyor ki size de yol açık.
Evet.
Yol açık. Ama şimdi ifritleri bizzat hani inanmayan kafir diyelim, inanmayan cinlerin lider kadrosunda olan kişi cinleri bile çalıştırmış emrinde Süleyman Aleyhisselam.
Evet.
Onları işte yaptırmış dediğim gibi az önce. Dinler kurdurmuş icabında. Biz de bu noktaya ne yapabiliriz? Yaklaşabiliriz. Onun kadar olmasa bile bu yol bizim için de açık.
Evet.
Manası ayetten dersen bu biliyor.
Evet. Hocam sonraki soruya geçeceğiz. Sonraki sorunun metni uzun. Birçok da şıkkı var. Metni okuyup sorularımızı gelecek haftaki programa bıraksak.
Evet, hayır.
Bilmiyorum mu? Peki hocam. Ben mesela Hz. Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair اِنَّ سَحَّرْنَا الْجِبَانَ مَعَهُ يُسْتَبِينُ بِالْاَشْيِّ وَالْاِشْرَقِ يَا جِبَالَ اَلْد۪ينَ مَعَهُ وَالْفَيْدَ اَلَمْنَ لَهُمْ حَدِدْ وَاُلْبِنَّ مَنْتِقَ الْقَائِدْ Ayetler delalet ediyor ki Cenab-ı Hak Hz. Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki dağları vecde getirip birer muazzam fonolak misüllü ve birer insan gibi bir sel zakinin etrafında ufki halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, hakikat mıdır? Evet, hakikattır. Mağarada her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aksı sağda vasıtasıyla dağın önünde sen elhamdülillah de, dağ da aynen senin gibi elhamdülillah diyecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağda ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet inkişaf ettirilir ve o çekirdek sümbürlenir. İşte Hazreti Davud Aleyhisselam'a risaletiyle beraber hilafet-i ruh-i zemini müstesna bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata layık bir muzurla o kabiliyet çekirdeğini öyle inkişaf ettirmişken, çok büyük dağlar, birer nefer, birer şakirt, birer mürit gibi Hazreti Davud'a iktidar edip onun lisanıyla, onun emriyle Halık-ı Zülcelal tesbihat ediyorlardı. Hazreti Davud Aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesait-i muhabere ve vesait-i irtibatın kesret ve tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan, dağlara dağılan azim ordusuna bir anda Allah-u Ekber denilir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı, dağları, sekinelerin lisanıyla mecazi olarak konuşulur, elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı hakiki olarak konuşulur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber her cebelin bir şahs-ı manevisi bulunduğunu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Demek her dağ insanların lisanıyla aks-ı sağda sırrıyla tesbihat yaptıkları gibi kendi elsine-i mahsusalarıyla dahi Halık-ı Zülcelal'e tesbihatları vardır. Ve tayla mahşura ulvim ve mantıka dair cümleleriyle Hz. Davud ve Süleyman aleyhisselama kuşlar envanın lisanlarını hem istatlanın dillerini yani hangi işe yaradıklarını onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleden gösteriyor. Evet, madem hakikattır, madem bu zemin bir sofrayı rahmandır, insanın şerefine bulunmuştur, öyleyse o sofradan istifade eden sayı hayvanat ve tuyurun çoğu insana musaffa ve hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini istihdam edip ilham-ı ilahiyle azim bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misli kuşları konuşturarak medeniyet beşerinin mehasiline güzel şeyler ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların istidat dili bilinirse çok taifeleri var ki karınlaşları hayvanat ehliye gibi birer mühim işte istihdam edilebilirler. Mesela çekirge afetinin istilasına karşı çekirgeyi yemeden mahveden sığırcı kuşlarının dili bilinse, harekatı tanzim edilse ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve teskiri ve telefon ve fonolog gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek en müntaha hududunu şu ayet çiziyor, en uzak hedefini tayin ediyor, en haşmetli suretine parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu ayetlerin lisan-ı lemziyle manen diyor ki, ey insanlar, bana tam abd olan bir hemcinsinize, onun nübetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine medar olmak için mülkümdeki muazzam mahlukatı ona musaffar edip konuşturuyorum ve cünudumdan ve hayvanatından çoğunu ona hizmetkar veriyorum. Öyleyse her birinizin de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emanet-i kübrayı tevdi etmişim, halife-i zemin olmak istidadını vermişim. Şu mahlukatın da dizginleri kimin elindeyse ona ram olmanız lazımdır. Ta onun mülkündeki mahluklar da size ram olabilsin ve onların dizginleri elinde olan zatın namına elde edebilseniz ve istidatlarınıza layık makama çıksanız. Madem hakikat böyledir, manasız bir eylemde hükmünde olan fonolog işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlenceyi masumaneye çalış ki dağlar sana Davut bari birer muazzam fonolog olabilsin ve havai nesiminin dokunmasıyla eşcan ve nebatattan birer tel-i musiki gibi namat-ı zikriye kulağına gelsin. Ve dal binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayip-i mahlukat mahiyetini göstersin. Ve eksen kuşlar Hüdhüd-ü Süleymani gibi birer monis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstahit olduğun kemalata da seni şevk ile sevk etsin. Öteki devriyat gibi insaniyetin iktizai bir makamdan seni düşürmesin. Sorularımıza geldik. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takdir izleri. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.